Ayrım 20.
İzgendeki izleri de hastalık silmişti. Sevinmişti Feride'yi gördüğüne. Sevinç ne kadar mümkünse o durumda. Güçlü duygular hasta kadını yoruyordu. İkisinin de belleklerinde ilk uyanan sevgiydi. Ötelerden, bahara bulanmış dağlardan kopup gelen taze bir çağaltı gibi sevgi. Gençliğin ışıltısıyla pırıl pırıl. Söylenecek fazla bir şey yoktu. Sözler birleştirmektense ayırırdı böyle durumlarda. Kayboluverirlerdi paylaşılmamış hayat parçalarının soğuk uzamında. Sonra kırgınlıkların, kuşkuların, bastırılmış kızgınlıkların ve kusulmuş öfkelerin acıtıcı anılarından silik şekiller peş peşe ve birbirlerine karışarak aktılar bellek perdesinde. Olayların iz düşümleri değil, özleri, duygulardaki izleri. En doğrusu hastalığın yol açtığı günlük sorunlar ve çözümler üzerinde durmaktı. Öyle yaptılar. İlk karşılaşmalarında ve sonrakilerde. İzgen büyük bir gayretle Şirin konusuyla ilgilenmeye çalıştı. Sevecen sorularla çocukluğunu elbette anımsıyordu Feride'nin kızının. Aralarında yaşanmış ve yaşanmamış her şeyi yaklaşan sonun önünde bütün önemini yitirirken ne anlamı vardı? İmkanı da yoktu zaten. 30 küsur yıl önceki İstanbul gezisinden şimdi söz açmanın. Beni niye bırakıp gittin İzgen diye sormanın. O yabancı koğuşta terk edilmenin sivri acısının üstüne yıllar donuk bir kılıf geçirmişken ya da başka şeylerin bir başka düzlemde o önemi nasıl da hala koruyabiliyordu? Hatta önem daha da ağırlık kazanıyordu. Birbirine dolanmış hep ile hiçin iç içeliği hiç çözülmeyen bir düğümdeki gibi sürüp gidiyor diye düşündü Feride. Her şey olup bittikten sonra asla yakıcı bir keder değildi duyduğu. Hayata kendine has anlamlı bir damga gibi vuran kara keder değildi. İzgen'in ölümü Feride'nin yaşamından asli şeyler eksiltmemişti. Bildiği öbür ölüm kederlerine benzemiyordu bu seferki. Hani zaman aktıkça yas bir anıya döner. O yıldırımsı şiddeti azalır ya. Ve düşlemde yeniden var olur ölen. Bellekteki imge ile düşlemdeki imge birbirine kavuşur. Yas gerçekliğini yitirir. Kara bir gölgeye benzer. İzgen'in kaybı böyle olmamıştı. O sahiden mum gibi sönmüştü. Yalnızca yavan bir hüzün. Sis gibi doluyordu Feride'nin ömrüne. Hiçbir anına dokunmadan geçmiyordu. Yaşamanın tadını emip yutuyordu. Her şeyi bulanıklaştırıyordu. Kemirici bir duygu. Feride bildi. Ne bu paslandıran rutubet? Değeri bilinmemiş sevginin son kıpırdanışıydı bu. Son tepişi, son sorgulayışı. İzgen'in ölümünden 2 hafta kadar sonra bir sabah Feride tüm bedenini kaplayan tatlı bir duygunun etkisi altında uyandı. Olup biteni unutmuştu. Bir an süren eksiksiz mutluluk, yalnızlık, arkadaş ölümü, Şirin'in artık bağımsız bir yetişkin oluşu, Kamuran'ın çekip İstanbul'a gidişi, yaşlanma, yaşamda önemli hiçbir amacının kalmayışı, memleketin kötüleşen hali. Hepsi tatlı bir unutuşta silinmiş, bir rüya görmüştü. Rüya cezir halindeki açık deniz gibi uzaklaşırken ve boşalttığı yere gerçeklik dolarken şimşek çakımı bir aydınlanma anında anımsayıverdi. Daha doğrusu bir ucunu yakalayıverdi rüyanın. Gerisi çözülen iplik gibi sağladı anımsayışa. Annesini görmüştü. Hastaydı ve altına yapmıştı. Feride onu yıkayıp temizliyordu. Hiç yüksünmüyordu. Annesi mahcup ve mutlu, gülümsüyordu. Hayır, annesi değildi hasta kadın. Ferhat'ın hiç görmediği karısı, Şirin'in annesiydi. O utanıyor, Feride onu öpe seve temizliyordu. Kadın mutlanıyordu. Gene değişti yüz. Feride'nin hiç tanımadığı ölmüş teyzesinin yüzü oldu. Gençliğine doyamadan verime kurban giden, aşktan ölen. Feride ona hizmet etmekten hoşnuttu. Hayır, hiçbiri değildi. Kadın izgendi. Çok hastaydı ve altına yapmış, boğazına kadar batmıştı. Öfkeli, hırçın, sonsuzca acılıydı. Neden beni çağırmadın diyordu Feride. Ilık sabunlu bezlerle onu incitmeden silip aratırken. Niye haber vermedin? İzgen ağlıyordu. Hırçın hıçkırıkları giderek yatışmış, ferah gözyaşlarına dönüşmüştü. Pembe beyaz, tazelenmiş cildi, yumuşacık beliriyordu yayılmış dışkının altından. Feride'nin içine sevinç doluyordu. İzgin'i pakladıkça sanki bir ağırlıktan kurtuluyordu. Akıp gidiyordu varlığından fazla gelen ne varsa. Feride odasına doğan taptaze bir güneşle kalktı yatağından ve artık İzgen'e üzülmedi. Bundan böyle onu pek düşünmedi de. İzgen'le ilgili hafif, belirsiz ve karmaşık duygular devasına kavuşmuş sızı gibi birden dinivermişti rüyada. Sis dağılmıştı. İşte o zaman Kamuran'ın hayali geldi. Karşısında durdu. İzgen'in ölümünün ardından ruhuna dolan siste Kamuran'ın yüzü silinmişti. Silinmişti. Sirteki oynayan genç adamın çizgileri, sözlerinin izleri, Feride'nin kucağındaki sıcaklığı, gözyaşlarının dokunuşu. Sis dağıldıktan sonra yerli yerinde durdukları anlaşıldı. Kamuran'ın hayali zihnine süzüldü. İyice yerleşti. Oradan çıkmaz oldu. Kamuran giderken ona bir fotoğraf bırakmıştı. Deki konak yavrusunun resmiydi bu. Harap olmadan önce. Avluda küçük bir çocukla kibar görünüşlü, yaşlıca bir adam. Kamuran'la dedesi. Avluyu çevreleyen eyvan, cumbalar, kafesli pencereler, ahşap sütunlar, hepsi henüz pırıl pırıl. Ev şimdilerde terk edilmişti. Onarım giderleri Kamuran'ın mali imkanlarını aşıyordu. Feride yakıcı bir tensel arzu gibi şiddetli bir istek duymuştu yapıyı görebilmek için. Sedat'ın zamanında ve ölümünden sonra Girit'e yönelen ateşli merak gibi bir şey. Sanki oraya varsa, o yıkık duvarlara dokunsa, avluda dolaşsa, Kamuran'a dair bir giz keşfedecekti. Feride Güneydoğu'yu hiç görmemişti. Bir kez Sedat'la niyetlenmişler, ayrılıkçı isyan yolları kapattığı için gidememişlerdi. Şimdi çatışma durulmuştu. Belki bir yolculuk düşünülebilirdi. Sedat'ın anne yurdunda ne bulabilmişti? Kocası olan adama dair. Türklerden geriye ne kalmıştı ki? Girit'te bir barış esintisi, bir kabulleniş, boyun eğiş değil, özümseyiş bulduğunu anımsıyordu Feride. Kamuran'ı yitirdiğini biliyordu. Onu yitirmediğine dair en küçük bir umut olsa, çocukluğunun geçtiği mekanı bunca tanımak istemezdi, biliyordu. Bir alev gibiydi Kamuran'ın hayali. Gerçek varlığından yakıcıydı. Delikanlı, seyrek iletilerle Feride'nin düşlerinde parlayan bu alevi besliyordu. Hiç aramasa daha mı iyiydi? Son karanlık, ödünsüz soğuk. Feride bu kadar açık seçik biçimde üzerine çarpı konmasına katlanabilir miydi? Kim bilir nasıl yanardı canı? Şimdi ise kulağı telefonda, gözü posta kutusundaydı. Gelmeyen mektupları beklemek, çalmayan telefon ve ağır bir yorgunluk gibi çöken umutsuzluk. O tuhaf ruh halleri yeniden baş gösteriyordu. Uzun yıllar öncesinden kopmuş bir fırtınanın yankıları gibi. Ama artık sıradan günleri öyle sakindi ki, vücudu devinimleri öyle usuldu ki, yankı bile kasırga kadar sarsıcı olabiliyordu. Gövdesinin nasıl, hangi uzvuyla ürettiğini bilmediği o yalazlı enerji kıskıvrak yakalıyordu benliğini. Her zerresini dolduruyordu. Fışkırıp taşmak için zorluyordu. Ferhat'ın zamanında kapıldığı anaforumsu güce benziyordu. Dağları devirecek o devingen kudret, o kararlılık, Ferhat'tan mı, Feride'den mi ışınlanırdı bir zamanlar? Dağ fare doğurmuş. Ne çıkar? İşte gene bir otobüse atlayıp soluğu İstanbul'da almak geliyordu içinden. Kamuran'ın kapısına dayanmak. Seni özledim, geldim demek. Zamanı ve mekanı yararak, engelleri aşarak bunu başarabilirmiş gibi duyumsuyordu. Bu zengin taşkınlıkla ağır ve kıpırtısız umutsuzluk birbirini izliyordu. İkide bir yer değiştirerek. Şimşek gibi çakan enerjiyle sıyrılıyordu umutsuzluktan. Havalara uçuyor ve kolu kanadı kırık düşüyordu. Deliriyor muydu? O gün papazın bağında Kamuran'ın sahiden öfkelenmişti. Günün adamı olmuş, yeni düzene uymuş, çıkarcının teki. Hırstan gözü dönmüş. Öfkesini koruyamıyordu. Ne yapsındı Kamuran? Onu anasız babasız koyup yıkılan eski dünyanın kargaşasına atmışlardı. Şu hiçbir kurama uymayan Türkiye'de. Ataklıkla umutsuzluğun dönüşümü gibi Kamuran'a öfke ve şefkat köşe kapmaca oynayıp duruyordu yüreğinde. Kadını güçsüz bırakıyordu. Buluşmalarından birkaç gün sonra Kamuran aramış. Feride, özür dilerim. Söylediklerimi kastetmemiştim. Öfke sana öyle yakışıyor ki. Seni kızdırmaktan kendimi alamıyorum. İpin ucunu kaçırıverdim işte, demişti. Feride telefon başında sessizce dinliyordu. Kamuran'ın sesi gittikçe ballaşıyordu. Hadi affettiğini söyle. Sen bana kızgınken huzursuz oluyorum. Sanki eksiliyorum. İsteyince nasıl da şirin olabiliyordu. Ne yapabilirdi ki Feride? Güz yağmurlarına, Kamuran'ın Ankara'dan taşınmasına dek eskisi gibi buluşmuşlardı. Feride Kamuran'ın söylediklerini kastettiğini biliyordu. Eleştirisinde yakıcı bir gerçekçilik olduğunu da. Keskin bir kenar gibi. Ama tüm düzlemi ya da hacmi bu bıçaksı kenarın tahrişinden ibaret göstermek bir başka yanılsamaya düşmekti. Gerçeklik gene itiyordu. Haklılığını haksızlığına mazeret diye kullanmamalıydı. Bir idealin ve ona ulaşma çabasının güzelliğini reddediyordu Kamuran. Başarıları azımsıyor, bu yolda düşülmüş tüm tuzakların, tüm başarısızlıkların ise çetelesini tutuyordu. Niçin? Başarısızlıkları gizlemekten çıkarı olanların yalancılığı yüzünden. Yalnızca yalanları teşhir ederek nereye varılabilirdi? Allah vere de yeteneğini harcamayaydı İstanbullarda. Delikanlıyı korumak istiyordu. Buna gücünün yetmeyeceğini bile bile. Daha havai, daha hercai, daha meydan okuyucu olabilseydi, ne tür olursa olsun Kamuran'la bir ilişki sürdürebilir miydi? Kan lekesi gibi yayılıp duran, sabit ve amaç bir acımaya demir atıncaya kadar. Çekip Kamuran'ı saplandığı kısırılmışlıktan alabilse, geleceğe yükletebilse, nasıl meydan okuyabilirdi ona bu kadar acırken? Kötü bir insan değildi ki delikanlı. Kendince vefalıydı, kendince incelikliydi, kendince düşünceliydi. Yaralıydı, yaralıydı. O yüzden dikinciliği, hırsı, katılığı. Kamuran'ın yüzü bir yara gibi duruyordu Feride'nin karşısında. Bir yara gibi işliyordu varlığına, bedenine. Düşüncede açılan bir yara derinleşerek bacakların arasındaki saklı kıvrımlara dek işliyordu. Feride içsel gerilimin basıncına daha fazla karşı koyamayacak hale gelmişti. Direnci yıkılmış ya da aşılmış. Çalışmak ilk kez kâr etmiyordu. Oysa ne çok dizilecek tez Feride'yi bekliyordu. Ekonomik bunalım onun işlerini kesatlaştırmamıştı. İş bulamayan üniversite mezunları lisansüstü eğitim kurumlarına dadanmışlardı. Bu da yığınlarla tez demekti. Ne fayda? Feride dikkatini toplayamıyordu ki. Bilgisayar başındaki verimi iyice düşmüştü. Bir şeyler yazmayı denedi. Boşuna. Geçten geç parlar gibi olmuş yazma arzusu. Kamuran'la arasındaki iletişim kesilince sönmüştü. Sanki dairesel bir hücreye kapatılmış, gözleri bağlı bir dolap beygiri gibi aynı kısır döngünün içinde debelenip duruyordu. Edebiyat grubunun dergisini dizmekten de vazgeçmişti. İşim çok diye mazeret uydurup. Ne tuhaf, Kamuran gideli grubun çekiciliği kalmamıştı. Oysa Kamuran'dan çok önce bu çevre hayatında vardı ve anlamlıydı. Feride hiç yaşamamış gibi hissediyordu. Varlığı bir gölgeden ibaretti. Feride duyduğu büyük tutku sadece hayaldi. İmkansızlıkların ateşlediği. Bedeli acının her türlüsüyle ödenmiş bir hayal. Sedat'la evliliği bir kadınla bir erkeğin ilişkisi miydi? İskambil kağıdından bir şato gibi yıkılıvermişti. Bedeli bedeninde kalan sekeldi. Sadece sıradan bir öğretmen olmuştu. Toplumsal bilincini öğrencilerine aktaramamıştı. Yoksa gidip şeriatçı olur muydu kimisi? Benimsediği idealleri yalnızca ülkesi değil, dünya terk etmişti. Nasıl oluyordu da yarı yaşında bir çocuk, sanki bütün hayatı boyunca yanında var olmuş gibi, tüm yaşama sevincini birlikte alıp götürebiliyordu? Bu kadar saçma bir hayat, yer ayağının altından kayıyordu. Anne, nasıl böyle konuşursun? Bana çok iyi bir anne oldun. Bir gün olsun öksüzlüğümü hissetmedim. Her zaman ihtiyaç duyan herkes için candan ve güvenilir bir dostum. Nasıl olur da hayatım hiç işe yaramadı diye düşünebilirsin. Senin moralin bozuk. Eksik saydığın her şey bir diğer mutsuzluğu çağrıştırıyor. Sıkıntının başka bir nedeni olmalı. Kaç öğrencinle karşılaştım. Hepsi de seni sevgiyle anıyordu. İçlerinden bir ikisi şuraya buraya kaymışsa senin suçun mu? Dünyanın haline baksana. Tek başına neye egemen olabilirsin ki? Sonunda Şirin'e açılmıştı. Hayır hayır, içinde kopan Kamuran fırtınasından Şirin'e söz etmeye hiç niyetli değildi. Şirin annesinin arada sırada Kamuran'la görüştüğünü biliyordu. Feride bunu saklamamıştı. Hem saklanacak ne vardı ki? Kamuran'ın onu uyandırdığı duygulardan başka. Bir de bir gece geç vakit Kamuran'ın Feride'ye gelip sığındığını bilmiyordu Şirin. O geceden kızına kesinlikle söz etmemişti. Düştüğü bunalımı sebebini gizleyerek Şirin'i açabileceğini ve biraz olsun deva bulabileceğini sanmış ve hayatını Şirin'e anlatırken bulmuştu kendini. Mazi sayfa sayfa dökülmüş, saçılmıştı ortaya. Şirin güzel gözleri daha da irileşmiş ve tüm yoğunlaşması bakışlarında toplanmış, dinliyordu Feride'yi. Saatlerce dinleyecekti. Sabırlı bir dinleyiciydi. Şefkatli dikkati merhem gibiydi Feride'ye. Bir şey daha var. O kadar saçma ki nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Hiçbir şey saçma değildir anne. Feride yetiştirdiği genç kadına baktı. Küçük bir çocukken kucağına gelmiş, yüreğine girmişti. Onun minicik ayaklarını anımsadı. Bademcik ameliyatına götürüldüğü gün babasının kucağındaki küçük bedenine iliştirilmiş gibi duran minicik, savunmasız ayaklarını. Büyüme çağında spor ayakkabı giymiş yaşıtları gibi Şirin'in ayakları da Feride'nin beğenisine göre fazla büyüktü. Yere sağlamca basıyorlardı. Çirkin değillerdi. Kendilerine özgü bir zarafetleri bile vardı. Dünkü çocuk sağlam ayakların bugünkü sahibi, bir yaşama bilgisi gibi dinliyordu annesinin derdini. Feride Şirin'in hayata dair kendisinden çok daha derin bilgisi olduğunu düşündü. Gönenç ve yazıklanma aynı anda var oldu yüreğinde. O Feride ne yapabilirdi ki? Ne Ferhat onu gerçekten sevmişti, ne Sedat. Erkeklerle yaşadığı sevgiler anılardaki sahiciliğini yitirmişti. Kamuran'ın yüzünden. Ya da Kamuran bu yitim yüzünden var olmuştu. Hangisi hangisini doğurmuştu, bilinemezdi. Ferhat ve Sedat'la en yakın olduğu anlar bile bugünden bakılınca altı boş bir zeminde dans etmeye benziyordu. Her an çökebilecek bir zemin. Çöküntü belki de başka şeylere yorulmuştu. Beni böldüler. İkisi de. İstedikleri yarıma el koyup ötekini yok saydılar. Biri bir yarıma, öbürü diğerine. Galiba Kamran'a aşık oldum. Şirin tepki vermedi. Feride'nin bakışları Şirin'in gözlerini buldu. Şaşırmadın mı? Hayır anne. O kadar şaşırtıcı bir şey değil bu. Tahmin etmiş miydin? Hayır, belki, bazen. Adada küçük bir flört sezinlemiştim. Arkadaşların ötesine hiç geçmedi ki. Keşke aranızdaki titreşimi orada bıraksaydın anne. Feride bir an duraksadı. Adada olan orada kalır mı sanıyorsun? Dedi. Peki şimdi ne olacak? Hiçbir şey. Zamanla geçecek. Kendine daha uygun birine rastlayacaksın. Eğer istersen. O bana uygundu. Feride'nin sesi canından çok sevdiği bebeğini yitirmiş küçük bir kızınki gibi kırıktı. Şirin annesini kucakladı. Bir yere incinmiş bir çocuğu avutur gibi şefkatle. Anne, dedi. Kamuran eşcinseldir. Feride söylediğinin benimle ne alakası var diyen bir ifadeyle Şirin'e bakıyordu. Bir yandan da Kamuran'ın bir kızla birlikte olabileceğini hiç aklına getirmediğini fark ediyordu. Şirin'in sesi sözlerinin acıtmaması için yumuşacıktı. Anne, bana bölük pörçük anlattıklarını yan yana koysan, ikiyle ikiyi toplayıp dört desen, adını koyabilsen, belki de erkekten hoşlanmıyorsun. Ne demek istiyorsun? Dedi Feride şaşkınlığı içtendi. Kocalarımla doyuma ulaşamadım diyorsun. Penis denen canlı parçası ilgimi çekmez diyorsun. Kamuran'ın kadınsı havası hoşuna gitmiş olmasın? Ne münasebet. Feride'nin şaşkınlığı büyüyordu. Hiç hoşlanmam böyle şeylerden. Yapmacık bir hal o. Kamuran'ın üstünde. Sen onu bir konuya kendini kaptırmışken görmelisin. Nasıl da hoş bir erkektir. Kamuran'ı değil, kendini çözümlemeyi denesen. Lezbiyen olduğumu mu imaya çalışıyorsun? Sadece böyle bir yanının da bulunabileceğine, bunun da bir olasılık olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Ben hiçbir zaman bir kadını arzulamadım. Bir kadın bedeninin düşünü kurmadım. Gördün mü bak? Sen kurdun mu? Anne, ben bir kadınla birlikte oldum. Feride'nin kalbi duracaktı. Ağzından tek bir sözcük fırlayıverdi. Duayla. Şirin öfkeli bir şaşkınlıkla, anne bunu nasıl söylersin diye bağırdı. Duayla ben kardeş gibiyiz. Başka biriydi, sen tanımıyorsun. Ağırlaşan havayı dağıtabilmek için çapkın bir tarzda saçlarını savurdu ve Doğan'ın tipi değilim. O çok fazla kadınsı. Yani hanım hanımcık. Kızlardan hoşlanıyor. Diye ekledi. Ya dedi Feride. Şirin'in bir tarihte Doğan'ın sözcükleriyle ve el hareketleriyle konuştuğunu, sonra bu huydan vazgeçtiğini anımsamıştı. Niye şaştın anne? Sen değil misin Şirin'in en az iki ailesi, iki evi oldu diyen? İki annesi, iki babası, iki hayatım olmuş çok mu? Feride'nin dili tutulmuştu. Hiçbir şey hissetmiyordu. Merak etme, lezbiyenlikte değil, erkekte karar kıldım. Demek istediğim, tenin bir başka tenin sıcaklığını özlemesi, tek başına erkek özlemi olmayabilir. Bu özlemi kişileştirirken, ona bir erkek yüzü vermek koşullanmadan doğmuş olabilir. Ama ben onun penisini istiyorum, diye bağırdı, telaş ve ürkü çınlıyordu sesinde. Allah kahretsin, vajinam sanki oyuluyor. İbneymiş, umurumda değil. Çocuğum yaşındaymış, hiç aldırmıyorum. Onu istiyorum, anladın mı? Bütün vücudunu istiyorum. Hayatımda ilk defa bir penis istiyorum. Birden sustu. Kamran'ın ünlemleriyle konuştuğunu fark etti. Şirin onu kucakladı. Feride adlı kadının dağılmış parçalarını. Şirin Feride'ye iki güzel haber getirmişti. Birincisi, araştırma görevlisi sınavını kazanmasıydı. İşe giriyordu. Son zamanlarda Feride kara kara düşünüyordu. Sedat'ın Şirin'i bıraktığı mütevazi gelir yetişmez olunca ne yapacaklardı? İkincisi ise yeni sevgilisiyle iyi anlaştıklarına karar verip ortak bir gelecek kurmaya yönelmeleriydi. Feride bu iki müjdeye, özellikle ikincisine dayanarak dağılmış benliğini toparlamaya çalışacaktı. Kolay değildi. Kamran ağır bir darbe olmuştu ve ağır darbelerin sarsıntısı iki yıldan önce geçmezdi. Deneyimle kanıtlanmıştı. Önce aklına tümüyle saçma, duygularına ise alabildiğine yakın, sahici ve yakıcı gelen Kamran olayı için USA uygun bir açıklama geliştirmeyi, böylece etkiyi dışsallaştırıp denetim altına almayı denedi. Yaşlanıyordu ve gönlü bir kez daha sevda ateşini yanmak istemişti. Gençlik. Evet, genç bir ten, genç bir ruh arzulamıştı. Yaşıtı ya da daha yaşlı bir erkekle, onun huysuzluklarıyla, organlarının uçma, kalkma, inme sorunlarıyla uğraşacak değildi ya, şimdiden sonra. Sonra Kamran çıkmıştı karşısına. Etkileyici, zeki ve sıra dışıydı. En önemlisi, yaralıydı. Bütün hayatının özeti gibiydi. Sedat'a benziyordu. Sadece onu mu? Ferhat'ı, hatta babacığını bile andırıyordu.